Item on Sci-Fi Yüzdört, Çakal, Frederick Forsyth. Çakal ertesi gün de aynı yerdeydi. Yine ağır ağır yürüyerek alanı dolaştı ve bir sıraya oturmak için Ren sokağından karşıya geçti. Sıraya oturup gazetesini açarak bir kere daha tam karşısına gelen cepheleri inceledi. Sonunda seçimi yolun batı yanındaki iki bina ile sınırlandı. 5-6 kat yüksekliğindeki bu binaların cepheleri oluklar boyunca uzanan taş çıkıntılarla son buluyordu. Çıkıntıların da üstünde neredeyse dikey inen ardıvaz damlarla aşağı yukarı aynı düzeyde tavan arası pencereleri sıralanıyordu. O gün binaların damları herhalde gözetlenecekti, belki tavan araları da. Yine de sondan bir önceki kat alanı tepeden rahatça görmeyi sağlayan bir yükseklikte olmalıydı. Tetiğe basacağı an herhalde öğleden sonra rastlayacaktı. Hedefine nişan alırken de pencerenin gölgede kalması çok önemliydi. Bir kere güneş ışınlarıyla rahatsız olmayı ya da gözlerinin kamaşmasını istemiyordu. Ayrıca tepeleri gözetleyenlerin alacakaranlığa gömülmüş bir odanın dibinde varlığını fark etmeleri çok güçtü. Ertesi gün yeni bir denetim ziyareti yaptığında zemin kattaki odasının açık penceresi önünde iki binadan birinin kapıcısını yün örerken gördü. Çok yakındaki bir sıraya oturdu, yine gazetesini okur gibi yaparak yan gözle pencereyi gözetlemeye koyuldu. Yakındaki kahvenin garsonu kapıcı kadınla konuşmak üzere pencereye yaklaştı, kulak kabarttı. "Günaydın Madam Berth," diyordu çocuk. "Kanaryalarınız iyi mi?" Dokunaklı bir kenar mahalle sahnesi, hava sıcaktı, güneş garın epey yukarısında parlıyor, ışınları binanın sundurmasının içini aydınlatıyordu. Garsonu gülümseyerek karşılamasından, daha sonra da kiracılardan birine hitap ederken konuşmasından, kapıcının sevimli bir yaşlı kadın olduğu anlaşılıyordu. Saat 4'e gelmek üzereyken yününü dürdü, önlüğünü geniş ceplerinden birine soktu, penceresini kapadı, sundurmanın altına çıktı. Terliklerini sürüyerek yolun biraz daha aşağısındaki fırına doğru yürüdü. Çakal da sakin sakin yerinden kalkıp binaya girdi. Asansörün yanından merdiven başlıyordu. Ses çıkarmadan çevik ve hızlı adımlarla basamakları tırmanmaya koyuldu. Binanın arka tarafında kalan her sahanlıkta küçük bir kapı servis merdivenini açılıyordu. Tavan arasından önceki 6. ve son kata vardığında servis kapısını açıp aşağı bir göz attı. Merdiven iki bitişik binanın ortaklaşa kullandığı avluya iniyordu. Avlunun öbür ucunda kuzeye doğru açılan dar bir geçit vardı. Çakal görüntüsüzce kapıyı kapadı, sürgüyü sürdü ve tavan arasına çıkan son basamakları tırmandı. Sahanlıktan başlayan koridorun iki yanında iki kapı vardı. Bir yandaki daire Ren sokağına bakıyordu herhalde, diğeri de iç avluya. Çakal sokağa bakan kapıya yaklaştı. Zilin hemen yanındaki kartta Mademoiselle Berange, yanındaki soluk bakır plakada Monsieur ve Madame Charrier adları vardı. Çakal bir süre kulak kabarttı, dairelerin ikisinden de hiç ses gelmiyordu, kilitleri inceledi, ikisi de sağlam görünüşlü, tahta kapıya gömülü ve yeni sayılabilecek kilitlerdi. Anahtarlar işini güçleştirecekti ama hemen içi rahatladı. Kapıcı Madame Berthe herhalde dairelerin yedek anahtarlarını bulunduruyordu. Birkaç saniye sonra hafif adımlarla merdiveni iniyordu. Denetimi 5 dakikadan fazla sürmemişti. Kapıcı dönmüştü yerine. Geçerken camlı kapıdaki küçük tül perdenin ardından karaltısını gördü. Sundurmanın altına doğru yürüdü. Çabucak sokağa çıktı. Ren sokağından sola döndü. İki bina, sonra da küçük bir yol olan Litre sokağının köşesini meydana getiren postane duvarı boyunca ilerledi. Yine postane duvarını izleyerek sokağa girdi. Binanın öbür ucunda yola açılan üstü kapalı dar bir geçit vardı. Çakal bir sigara yakmak için durdu ve bundan faydalanarak geçitin dibine bir göz attı. Postanede çalışanların kullandığı sokak kapısına kadar giden geçit aynı zamanda da hala güneş alan bir avluya açılıyordu. Avlunun dibinde çakal yukarıdan baktı, dış servis merdiveninin son basamaklarını gördü. Sigarasından uzun bir nefes çekti ve yoluna devam etti. Şimdi gözünde işini bitirdikten sonra kaçacağı yol sağlama alınmış ve seçimi kesinlikle yapılmıştı. Litre sokağının sonuna vardığında yeniden sola, Vaugirard sokağına saptı. Montparnasse bulvarına varmıştı ve gözleriyle bir taksi arıyordu ki önüne motosikletli bir trafik polisi çıktı. Kavşağın ortasında durdu. Motosikletin desteğini kaldırdı ve arabaların akışını durdurmaya koyuldu. Tiz düdük sesleriyle Vaugirard sokağından ve yandan gelip bulvarı izleyen bütün arabaların yolunu kesti. Duroc'dan gelenlerse kesin hareketlerle yolun sağ kıyısına itiliyordu. Az sonra Duroc yanından canavar düdükleri duyuldu. Montparnasse bulvarının köşesinde duran çakal Duroc kavşağına bir kafilenin hızla girdiğini ve kendi yönünde ilerlediğini gördü. Siyah deri giysili, güneşte parlayan beyaz miğferli iki motosikletli canavar düdüklerini öttürerek önde gidiyorlardı. Arkalarında birbiri ardından ilerleyen iki DS'nin köpek balığını andıran burunları göründü. Çakalın önünde duran motosikletli çakıldı, sol kolunu Main Caddesi'ne uzatıp sağını göğsünde kıvırdı, elini aşağı indirip kafileye yol verdi. Sağa dönen iki motosikletli peşlerindeki arabalarla Main Caddesi'ne saptılar. İlk arabanın arka koltuğunda şoförle emir subayının ardında belden yukarısı dimdik, dosdoğru ileri bakan koyu gri elbiseli upuzun bir karaltı oturuyordu. Çakal uzun bir boyunun tepesindeki kafayı ve kendine özgü burnu bir an fark etti, sonra kafile gözden kayboldu. Bu yüzü bir kere daha gördüğümde diye düşündü, çok yakınımda bir tüfek dürbününün içinde olacak. Bir taksi çevirdi ve oteline döndü. Biraz daha ötede Duroc metro istasyonunun çıkışında başka biri, başkanın geçişine alışılmamış bir ilgiyle izlemişti. Yolu geçmeye çalıştığı sıra bir memur onu geriletmişti. Az sonra da kafile Invalide bulvarından çıkıp Montparnasse bulvarına sapmıştı. İlk DS'nin arkasında çok rahat tanınan karaltıyı seçmiş, bakışlarında hırslı bir parıltı belirmişti. Arabalar gözden kaybolduğunda bile gittikleri yöne doğru bakmaya devam etmişti. Sonra birden memurlardan birine merakla kendisini süzdüğünü fark etmiş ve çabucak karşıya geçmişti. Jacqueline Dumas o sıra 26 yaşındaydı. Çok güzel bir kızdı. Şanzelize'ye yakın lüks bir güzellik enstitüsünde estetikçi olarak çalışıyordu. 20 Temmuz akşamı randevusuna hazırlanmak için Breteuil alanın yakınındaki dairesine bir an önce varma isteğindeydi. Birkaç saat sonra nefret ettiği bir adamın kollarında olacağını biliyordu. Ona güzel görünmek için elinden geleni yapacaktı. Hava Bakanı'nın telgrafı birkaç yıl önce 1959 yılının sonuna doğru bir gün kahvaltıda gelmişti. Telgrafta bakan M. ve Madame Armand Dumas'a, birinci paraşütçü sömürge alayı erlerinden oğulları Jean-Claude'un ölümünden ötürü duyduğu üzüntüyü bildiriyordu. Eşyaları en kısa zamanda ailesine gönderilecekti. Jacqueline için dünya sanki birden dağılmıştı, artık hiçbir şeyin anlamı yoktu. Ne Vesine'deki evin güvenlik dolu sakin havasının, ne birbirine bağlı ve sevgi dolu annesiyle babasının şefkatinin, ne de Amerika'dan Avrupa'ya yeni gelen rock'n'roll modasından ya da Yves Montand'ın yakışıklılığından söz eden güzellik enstitüsündeki kızların gevezeliğinin. Bir tek şey durmadan kafasını kurcalıyordu. Çok sevdiği o tatlı ve savunmasız, savaştan ve şiddetten nefret eden, yalnız kitaplarıyla baş başa bırakılmayı dileyen ve Cezayir'in yitik bir köşesindeki çarpışma sırasında vurulan küçük kardeşi Jean-Claude'un ölümü. Nefreti öğrendi. Onun gözünde bunun sorumlusu Araplardı. O acımasız yaratıklar, o kana susamış isyancılar. Sonra François ortaya çıktı. Kışın bir pazar günü annesiyle babası akrabalarını ziyarete gittikleri sıra çıka geldi. Sokaklar karlıydı. Bahçenin yolu yer yer buz tutmuştu. İnsanların çoğu solgun, yüz çizgileri gergindi. Ama François yanık yüzüyle bomba gibiydi. Mademoiselle Jacqueline'le konuşmak istediğini söyledi. "Benim," cevabını verdi kız. Jean-Claude Dumas öldürüldüğü sıra bölüğüne komuta ettiğini ve kendisine bırakılacak bir mektubu olduğunu söyledi. Jacqueline onu içeri aldı. Kardeşi ölümünden birkaç hafta önce yazdığı bu mektubu yollama fırsatını bulamamıştı. Bir sabah tan yeri ağarırken bir düşman taburuyla çatışmışlar ve Jean-Claude ciğerine kurşun yemişti. Jacqueline mektubu okudu, biraz ağladı. Kardeşi sadece günlük hayatından söz ediyor, Konstantin'deki kışlanın havasını, talimlerden ve disiplinden söz ediyordu. Genç kız gerisini François'nın ağzından öğrendi. 6 kilometre boyunca bodur bitkilerle kaplı bir arazide geri çekilmelerini, birliklerini kuşatan düşmanın gitgide yaklaştığını, havadan yardım istemek için devamlı mesaj yollamalarını, saat 8'de bombardıman uçaklarının gürleyerek gelişini, attıkları roketlerin gök gürültüsünü andıran sesini ve seçkin askerlerden meydana gelen alaya gönüllü katılan kardeşinin bir kaya dibinde hiç yakınmadan ve bir onbaşının dizinde kan kusarak can verişini. François ona karşı çok anlayışlı davranmış, her isteğine koşmuştu. Bu yakınlığına kayıtsız kalamayan Jacqueline de Paris'te bir akşam yemeğine çıkma teklifini geri çevirememişti. Ayrıca François'nın açıklamalarının annesiyle babasını üzmesinden çekiniyordu. Neden hafiflemeye başlayan acılarını yeniden canlandırsın da teğmene onlara bir şey söylemeyeceğine yemin ettirdi. Ama garip bir meraka kapılmıştı. Cezayir Savaşı hakkında her şeyi öğrenmek istiyordu. Olaylara doğrudan tanık olan biri, savaşı yerinde katılmış bir adam onun gözünde en güvenilir kişiydi. Önceki Ocak ayında De Gaulle başkanlığa seçilmişti. Ona hem savaşı sona erdirecek hem de Cezayir'in Fransızlarda kalmasını sağlayacak adam gözüyle bakılıyordu. Babasının hayran olduğu bu adama ilk hain diyen François oldu. François'nın iznini birlikte geçirdiler. Estetikçi diploması aldıktan sonra çalışmaya başladığı güzellik enstitüsünden her çıkışında buluşuyorlardı. François ona Fransız ordusunun yetersiz yanlarından, Paris hükümetiyle hapiste bulunan Binbella arasındaki gizli pazarlıklardan, kısa süre sonra Fransızların Cezayir'i bırakmalarının kaçınılmaz olduğundan söz ediyordu. Ocak ayının ikinci yarısında savaşa dönmüş, Ağustos ayında tekrar bir hafta izin aldığında bunu Marsilya'da baş başa geçirmişlerdi. François genç kızın hayatında gitgide büyüyen bir yer tutuyordu. 1960 sonbaharı ve kışı boyunca masasında resmiyle beklemişti onu. Uykusuz geçirdiği bazı geceler bu resmi madeni çerçevesinden çıkarıp çıplak tenine bastırıyordu. 1961 ilkbaharındaki son izni sırasında François yine Paris'e gelmişti. Sırtında en güzel elbisesi, üniformalı François'nın kolunda gezerken şehrin en güçlü, en geniş omuzlu, en yakışıklı erkeğinin sevgilisi olduğunu düşünürdü. Güzellik enstitüsünde çalışan kızlardan biri onları birlikte görmüştü. Ertesi gün iş yerinde Jackie'nin yakışıklı paraşütçüsünden başka söz edilmiyordu. Ama Jacqueline orada değildi. Konuşulanları duyamıyordu. François ile birlikte geçirmek üzere yıllık iznini almıştı. Sonra François büyük bir heyecana kapılmıştı. Ulusal Kurtuluş Cephesi ile, yani FLN ile yapılan görüşmeler artık herkesin ağzındaydı. Ordu, gerçek ordu bu duruma daha fazla katlanamazdı. François yemin ediyordu. Cezayir'in Fransızlarda kalması, savaşlarda pişmiş 27 yaşındaki subaya duyduğu hayranlıkla kendinden geçmiş, üstelik ondan bir de çocuk bekleyen 23 yaşındaki genç kız için sarsılmaz bir inançtı. François sevgilisinin karnında taşıdığı bu çocuğu göremedi. 1961 Mart'ında Cezayir'e döndü, 21 Nisan günü Fransız ordusunun bir sürü birliği merkezi hükümete başkaldırıyordu. Birinci paraşütçü sömürge alayı aşağı yukarı bütünüyle başkaldıran safında yer aldı. Sadece bir grup yedek kışlalardan kaçıp valinin odasında buluştu. Muvazzaflar onların gitmesine göz yumdular. Bir hafta geçmeden başkaldıranlarla hükümete sadık birlikler arasında çatışmalar oldu. Mayıs ayının başında da bu çatışmaların birinde François öldürüldü. Jacqueline haberi Temmuz'da aldı. Paris dışındaki yoksul bir mahallede ev kiralayıp hava gazıyla kendini öldürmeye kalkıştı. O da sıkı sıkı kapanmadığından bu işi başaramadı ama çocuğunu düşürdü. Annesiyle babası Ağustos ayında onu tatile götürdüler. Dönüşlerinde kendini toplamış gibiydi. Aralık ayında da OAS'nin faal üyesi oldu. Genç kadını buna iten nedenler çok basitti. Jean-Claude ve ardından François. Ne yoldan ne pahasına olursa olsun intikamları alınmalıydı. Bu saplantının dışında yeryüzünde hiçbir beklediği yoktu. Tek üzüldüğü şey habercilikle yetinmek zorunda oluşu, mesaj ya da 40 yılda bir yiyecek torbasında bir bomba taşımakla görevlendirilişiydi. Petit Clamar olayından sonra başkanı öldürmeye kalkışanlardan biri 3 gece bir Tölle alanındaki evinde gizlenmişti. Jacqueline için büyük bir andı bu ama sonra adam çıkıp gitmişti. Bir ay sonra da yakalandı ama Jacqueline'in evinden kaldığını söylemedi. Belki unutmuştu bile. Gereksiz tehlikelere atılmaması için bağlı bulunduğu hücrenin şefi ortalık yatışana kadar birkaç ay OAS hesabına çalışmamasını emretti ona. 1963 Ocağı'nda yeniden habercilik görevine başladı. Sonra Temmuz ayında bir adam gelip onu buldu. Yanında genç kadının hücre şefi vardı ve adama büyük saygı gösteriyordu. Adamın adı belli değildi. Jacqueline örgüt adına özel bir görevi üzerine alıp almayacağını sordu. Genç kadın hemen kabul etti. Belki tehlikeli bir işti. Güç olduğu da su götürmezdi. Buna da aldırmadığı cevabını verdi. 3 gün sonra duran bir arabanın içinden bir binadan çıkan adamı ona gösterdiler. Kimliğini, görevini ve kendisinden bu işte ne beklediklerini anlattılar. Temmuz ortasına doğru sözde rastlantı sonucu adamla tanıştı. Bir lokantada adamın masasının yanındaki masada oturuyordu. Utana sıkıla gülümseyip tuzluğu istemişti. Adam da bundan faydalanıp konuşmaya başlamış, Jacqueline uzak durmuş, sade davranmıştı. Bu sadelik komşusunun çok hoşuna gitmişti. Konuşma kendiliğinden gelişti, daha bir yakınlaştı. 10 gün geçmeden adam Jacqueline'e aşıktı. Bu adamı güçlük çekmeden idare edebilecek kadar şey biliyordu erkekler hakkında. Adam da tecrübeli, kolay elde edilen kadınlara alışkındı. Jacqueline utangaçlık numarası yaptı. Adamın yakınlığına kayıtsız olmadığını ama çekindiğini belirtti. Yine de vücudunun bir takım ihtiyaçları vardı. Erişilmez bir insan da değildi. Durumun gelişiminde hiçbir şaşırtıcı yan yoktu. Kısa süre sonra adam onu elde etmekten başka şey düşünmez oldu. Temmuz ayının sonunda genç kadının hücre şefi ilişkilerinin artık gelişmesi gerektiğini bildirdi. Hatta adamla birlikte yaşamanın da yolunu bulmalıydı. Bütün sorun adamın karısı ve 2 çocuğuydu. Ama tatil ayının yakınlığı bunun da çözümünü sağladı. Adam işi dolayısıyla Paris'te kaldı, karısıyla çocukları 29 Temmuz günü ailenin Loire Vadisi'ndeki yazlık evine yollandılar. Karısı Paris'ten ayrılır ayrılmaz adam güzellik enstitüsünü aradı ve Jacqueline'den ısrarla o gece evine gelmesini ve baş başa yemek yemelerini istedi. Eve döndüğünde Jacqueline Dumas saatine bir göz attı. Hazırlanmak için 3 saati vardı, bu kadarı yeterdi, artardı bile. Soyunup yıkandı, sonra dolabının içindeki büyük boy aynasının karşısında kurulandı. Havlunun vücudunda dolaşmasını kayıtsızlıkla izliyor, gelişmiş göğüslerini dikleştirmek için kollarını havaya kaldırdığında François'nın ellerinin kendisini kısa süre sonra tatlılıkla yoğuracağını bildiği günler içine önceden dolan zevki duymuyordu. Asık bir suratla önündeki geceyi düşündü. Bütün vücudu ürperdi sanki. Ama sonuna kadar gidecekti, and içti, sonuna kadar gidecekti. Üzerine aldığı yükümlülüklerden kaçmayacaktı. Komodinin gözünden François'nın resmini çıkardı. Garın bir ucundan kendisine doğru atıldığını gördüğünde yüzüne yayılan o alaycı ve sevgi dolu gülümseme dolaşıyordu dudaklarında. Yatağa uzandı ve François'nın resmini tepesinde tutarak seviştikleri zaman yaptıkları gibi uzun uzun onunla bakıştı. François diye fısıldadı, bana yardım et, yalvarırım yardım et bana. Ayın son günü çakal için çok yorucu bir gün oldu. Sabahı bit pazarında geçirdi. Elinde eski bir torbayla tezgahların birinden öbürüne dolaştı durdu. Yağlı bir siyah bere, topukları aşılmış bir çift papuç, gözle görülecek kadar kirli bir pantolon ve uzun araştırmalardan sonra eskiden orduda kullanılan uzun bir asker kaputu satın aldı. Kaputun daha ince kumaştan olmasını yeğlerdi ama ordu bu giysilerin yazlıklarını hiç düşünmemişti. Hiç olmazsa uzun giysi dizinin altına kadar iniyordu. Önemli olan da buydu. Bit pazarından ayrılacağı sıra çoğu zamanla matlaşmış askeri madalyalarla dolu vitrin dikkatini çekti. Bir sürü madalya ile birlikte bunların hangi şartlarda verildiğini anlatan içi renkli resimlerle dolu yırtık pırtık bir dergiyi de satın aldı. Royal sokağındaki Queenie'de öğlen yemeğini yedikten sonra köşeyi dönüp oteline vardı, hesabını ödedi ve bavullarını topladı. Yeni satın aldığı giysiler iki pahalı bavuldan birinin dibine yerleşti. Elindeki madalyalarla dergide anlatılanlara bakarak içinde sırasıyla askeri madalya, mukavemet madalyası ve İkinci Dünya Savaşı boyunca Özgür Fransız kuvvetlerinin katıldığı başlıca savaşlarda verilen bir Hakaim, Libya, Tunus seferleri ve Normandiya çıkarmasıyla Leclerc tümeni nişanlarının yer aldığı bir dizi hazırladı. Maleherbe bulvarında elektrik fenerlerine asılı çöp sepetlerine geri kalan madalyalarla dergiyi fark ettirmeden attı. Otel katibi Brüksel'e hareket eden çok iyi bir tren olduğunu söyledi. Kuzey yıldızı saat 5'i çeyrek geçe Kuzey Garı'ndan hareket ediyordu. Temmuz ayının son saatlerinde çakal Brüksel Garı'na ayak bastı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 114.